Ayrım 5, Parsel Parsel, Murat Ağırel, Sayfa 56. Belko'nun Vakbel haricinde kömür aldığı iki firma daha var. Üstelik bu firmalarla ilişkiler daha eski yıllara dayanıyor. Biri Erkan AŞ, diğeri ise Erkan AŞ Minercom AŞ iş ortaklığı. Bu ortaklıktan kömür alımı yapılmış. Erkan AŞ'nin ortaklarından Mehmet Emin Erkan o dönemde Fazilet Partisi İstanbul İl Genel Meclisi üyesi. Erkan AŞ'nin diğer ortakları ise Minercom AŞ'nin ortaklarının yakınları. Yani iç içe geçmiş iki şirket. Erkan AŞ'nin Belko'ya sattığı kömür Minercom AŞ'den temin ediliyor. Minercom AŞ ise söz konusu kömürü ortağı olan Glencero International AG adlı İsviçre firmasından satın alıyor. Ortaklık yönünden üç şirket birbiriyle bağlantılı. Kömürün ithalatı, millileştirilmesi, elenmesi ve Belko'nun Ankara depolarına kadar nakliyesinin yapılarak Belko'ya teslimi işlerinin tamamı Minercom AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Minercom AŞ bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kömürü Erkan AŞ'ye fatura etmiş, Belko'ya satış faturasını ise Erkan AŞ kesmiş. Dolayısıyla Erkan AŞ'nin bu şekilde yapılan kömür ticaretindeki fonksiyonu sadece Belko'ya satış faturasını kesmekten ibaret oluyor. Belko'nun 1996 yılında açtığı kömür ihalesine Erkan AŞ ile Minercom AŞ birlikte katılıyor. 1996 yılında yapılan ihale ve devamı sözleşmeler çerçevesinde Minercom AŞ, Erkan AŞ iş ortaklığı tarafından Belko'ya teslim edilen kömür işinde aynı çalışma şekli devam ettirilmiş. Belko çıkılan bu ihalelerde ihaleleri kazanacak firmalara şartnamede özellikleri belirtilen bir helikopterin kendisine bağışlanmasını bile şart koşuyor. Erkan AŞ ile Minercom AŞ, millileşmiş Ankara teslimi parça yakıt kömürü ihalesine girmeden önce 12.02.1996 tarihinde aralarında bir protokol yapmışlardır. Bu protokolü Erkan AŞ adına Mehmet Emin Erkan, Minercom AŞ adına ise Mahmut Özgül ve Esin İffet adlı imzalıyor. Bu protokol imza tarihi de dahil olmak üzere protokolün imzalanmasından itibaren 3 yıl boyunca Türkiye içinde resmi kuruluşların yani belediyeler, özel idareler vesaire kamu kuruluşlarının açacağı ithal ve yerli kömür ihalelerine girme işinde Erkan AŞ ve Minercom AŞ'nin birlikte ve müştereken hareket etme ve ihalelere ayrı ayrı girememe hususlarında anlaşmalarına ilişkin imzalanıyor. Ayrıca protokole göre ithal kömür ihalesi kazanıldığı takdirde Minercom AŞ bu ihalelerden dolayı Erkan AŞ'ye hizmet bedeli olarak minimum ton başına 2, maksimum 3,5 dolar ödeyecek. Yerli kömür ihalesi kazanıldığı takdirde de aynı tutarları Erkan AŞ Minercom AŞ'ye ödeyecek. Daha sonra bu protokol üzerinde anlaşılan hususların hepsi taraflarca yerine getirilmiş. Taahhüt edilen 1.495.513 dolar tutarlı helikopter de dahil. Erkan AŞ ile Minercom AŞ iş ortaklığında uygulama daha öncekilere benzer. Kömürü teslim eden ve Belko depolarına kadar taşıyan Minercom AŞ olmakla birlikte faturayı kesip parayı alan Erkan AŞ Minercom iş ortaklığı. Dolayısıyla iş ortaklığının kömür ticaretindeki fonksiyonu sadece Belko'ya satış faturasını kesmekten ibaret. Burada dikkati çeken bir başka konu ise Belko 1997 yılında Erkan AŞ, Minercom AŞ ortaklığından ton başına 107.21 dolar fiyatlı kömür alımı yaparken %40 ortağı olduğu Vakbel'in elindeki fazla kömürleri Türkiye'deki başka firmalara ve belediyelere 54 ile 63 dolar arasında değişen fiyat dilimiyle 491.100 ton satmış. Yani uzun lafın kısası Ankara halkı soyulmuş. Bir taraftan yüksek fiyatlı kömür satın alırken, bir taraftan da vatandaşa fahiş fiyatla satış yapan Belko'nun satış politikası ile haksız rant sağladığı da Maliye Bakanlığı hesap uzmanları Halit Demiral ve İsmail Öğün tarafından düzenlenen 5 Şubat 1999 tarihli raporda da yer almış. Bu da yetmezse eğer Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen rapor olayın vahametini gözler önüne sermeye yeter. İşte kurum tarafından fahiş fiyatlara ilişkin hazırlanan tablo. Bu sayfada bir tablo yer alıyor. Adı dolar bazında alış ve satış fiyatları. Belko'nun torbalanmış tarih ve satış fiyatı, Miner.com'un ve Vakbel'in alış fiyatları. Şöyle. Tarih 01.08.1996, satış fiyatı 207. Dolar olarak Miner.com'un alışı 131 dolar, Vakbel'in alışı 107.7 dolar. Tarih 01.09.1996, satış fiyatı 202. Miner.com alış 131. Vakbel alış 107.7. Tarih 01.10.1996, satış fiyatı 197, alış 131, Vakbel alış 107.7. Belko'nun alış tarihi 01.04.1997, satış fiyatı 173, alış fiyatı Miner.com'un 131, alış Vakbel'in 107.7. Tarih 01.05.1997, satış fiyatı 186, alış dolar 131, Vakbel alış 107.7. 01.06.1997, satış fiyatı 194, Miner.com alış 131, Vakbel alış 107.7. Tarih 01.08.1997, satış fiyatı 174, Miner.com alış 131, Vakbel alış 107.7. Tarih 01.10.1997, satış fiyatı 173, Miner.com alış 131, Vakbel alış 107.7. 01.11.1997, satış fiyatı 181, Miner.com alış 131, Vakbel alış 107.7. Tarih 01.12.1997, satış fiyatı 181, Miner.com alış 131, Vakbel alış 107.7. 01.01.1998, satış fiyatı 181, Miner.com alış 123, Vakbel alış 107.7. Tarih 04.02.1998, satış fiyatı 186, Miner.com alış 123, Vakbel alış 107.7. Tarih 01.04.1998, satış fiyatı 207, Miner.com alış 123, Vakbel alış 107.7. Tarih 01.10.1998, satış fiyatı 217, Miner.com alış 123, Vakbel alış 107.7. 01.01.1999, satış fiyatı 191, Miner.com alış 121, Vakbel alış 105.4. 01.03.1999, satış fiyatı 184, Miner.com alış 121, Vakbel alış 105.4. 01.05.1999, satış fiyatı 180, Miner.com alış 121, Vakbel alış 105.4. 02.06.1999, satış fiyatı 185, Miner.com alış 121, Vakbel alış 105.4. Tarih 01.07.1999, satış fiyatı 190, Miner.com alış 121, Vakbel alış 105.4. 01.09.1999, satış fiyatı 192, Miner.com alış 121, Vakbel alış 105.4. 01.10.1999, satış fiyatı 202, Miner.com alış 121, Vakbel alış 105.4. 01.11.1999, satış fiyatı 197, Miner.com alış 121, Vakbel alış 105.4. Üstelik Belko böyle bir rant sağlamışken diğer illerdeki kömür satışını da araştıran Rekabet Kurumu'nun ilgili raporunda fahiş bir durum da açığa çıktı. Belko o dönemde 197 dolardan kömür satarken İstanbul, Sivas, Kayseri, Çorum gibi diğer illerde 124 dolardan satış yapıyordu. Kömürün ithal edilmesinden vatandaşa satışına kadar geçen serüvende Belko'nun kar durumu da araştırılmış. Ortaya çıkan tablo ise vahim. Belko'nun Ankara teslim maliyeti 107 dolar olduğu dönemler de dahil olmak üzere 180 ile 207 dolar arasında kömür satıldığı göz önüne alındığında yıllık 400-500 bin ton üzerinden ne kadar yüksek kâr ettiği de ortaya çıkmış. Ancak halka bu derece yüksek kârla kömür satmasına rağmen Belko'nun 1994-1997 yılları arasındaki kâr zarar durumu eksi olarak gözükmüş. Yani o dönemin parasıyla 2,5 trilyon lira zarar. Her ne kadar vatandaş maliyetinin çok üzerinde ve diğer illere göre yüksek fiyatta kömür aldığını bilmese de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı fahiş fiyat politikası yeni bir uygulama değil. Nihayet 2003 yılında Vakbel satılmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin banka üzerinden sağladığı kömür serüveni de sona ermişti. Vakbel'i satın alan Gaziantep'li çalışkan firması banka kadar menfaat sağlamamış olacak ki, yıllarca aynı ocaktan çıkan kömürleri alan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez kalori eksikliği iddiası ile kömür alımından vazgeçmiş ve başka yollarla kömür ithaline devam etmişti. Ancak terör uzmanı Ali Köknar, PKK'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki ilişkileri raporunda şunları belirtmektedir. Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Güney Afrika ile ilişkiler kötüydü. 1998'de Melih Gökçe'nin daveti üzerine Pretoria kentinin ilk siyah belediye başkanı Joyce Engele Ankara'ya geldi. Ankara Belediyesi'ne bağlı Belko'nun Güney Afrikalı bazı aracılara fahiş komisyonlar ödeyerek milyonlarca dolarlık kömür aldığı göz önünde bulundurulursa maksat kolayca anlaşılır. Köknar bu sözlerle neyi ifade etmeye çalışıyordu? Verilen komisyonları mı? Yoksa Ankara'nın kömür paraları Güney Afrika Devleti'nin kasası üzerinden PKK'ya mı akıtılmıştı? Bu soruların cevabını bulmak devletin işi. Biz devam edelim. Vakbel de dahil olmak üzere o dönem kamuoyunda Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılamaya dönüşen Neşter Operasyonu'nun baş kahramanı Haldun Erdavran'a bir kamu bankasından verilen usulsüz kredilerin örtbas edilmesi maksadıyla oluşturulan kömür şirketleri yıllarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet verirken yapılan usulsüz işlemler ve yolsuzluklar ise müfettişler marifetiyle çözümlenmişti. Nitekim Funda Özkan'ın 16 Eylül 2003 tarihli Radikal gazetesindeki "Müfettişler ayrı telden çalınca ne olur?" başlıklı haberinde kömür yolsuzluğunun nasıl örtbas edildiği çarpıcı şekilde ortaya koyulmuştu. Konularında söz sahibi olan 3 ayrı kurumun raporlarında görevi kötüye kullanmaktan söz edilmesine rağmen Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişi Ali Osman Salih, sonradan AKP Balıkesir Milletvekili, başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen 7 Haziran 2000 tarihli raporda yapılan yolsuzlukların müeyyideyi gerektirir bir husus olmadığı şeklinde gösterilmesi ise dikkat çekti. Böyle bir denetim sistemi varken yolsuzlukların ve hortumlamaların olması kaçınılmazdı. Bu yeni bir hadise değildi. 1998 yılında da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Belko, Anfa, Buksaş ve Belpa hakkında görevi kötüye kullanmaktan rapor düzenlemiş ve gereği için Başbakanlık Teftiş Kurulu'na göndermişti. Olay kapatıldı. Ancak Başbakanlık Teftiş Kurulu'na uğramadan yargıya intikal eden bir ihaleye fesat karıştırma işlemi nedeniyle Melih Gökçek ve vekili Cengiz Ocakçı 1998'de 5 ay 25 gün hapse mahkum oldu. Bu olay bir tecrübe olmuş ve ihaleler belediye iştiraki olan ANFA'ya, ANFA'dan da belirli firmalara verilerek sanki belediye başkanının bilgisi yokmuş gibi yeni bir sistem kurulmuştu. Dipnot Hasan Kılavuz, Hortum Düzeni, Güncel Yayıncılık, 1. baskı sayfa 47. Bu sistem üzerinden ise bugünlere uzanan ihaleler ve ilişki ağı kuruldu. Bu firmaların ismi daha sonraki yıllarda tekrar gündeme geldi. Sol gazetesinden Ahmet Çınar'ın 18 Ağustos 2016 tarihindeki AKP Çaldağını Fethullah'a nasıl verdi başlıklı makalesi bir ayda ilginçti. Hikaye şöyle. İngiliz şirketi Sardes maden işletmesini 2011 yılında 40 milyon dolara VTG adlı bir Türk şirketine satar ya da sattı görünerek kendisi paravanın arkasına geçer. VTG şirketi mi? Bu şirket ODTÜ'lü 3 gencin kurduğu ya da ODTÜ'lü 3 gence kurdurulan ve Güney Afrika'da kömür üreten bir şirkettir. Şirketin adı 3 gencin isimlerinin baş harflerinden gelir. Vuslat Bayoğlu, Tarık İmre, Gökhan Kantarcıoğlu. VTG'nin patronu olan bu gençlerin özellikleri ve Güney Afrika'daki kömür maceraları 2012 sonunda yapılan başarılı PR çalışmasıyla medyaya pompalanır. Özellikle Vuslat Bayoğlu bütün bağlantıları sağlayan kilit isimdir. 2001'de Güney Afrika'ya giden Vuslat Bayoğlu'nu 2005'te Sumo şirketinin ortağı ve genel müdürü olarak görürüz. Sumo, Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden Atasay Kuyumculuğun patronu Cihan Kamer'in de dolaylı ortak olduğu bir kömür şirketi. Sumo, Ankaralı Melih Gökçek'in Kayman Adaları'nda kurdurduğu Black Diamond şirketi üzerinden yine Gökçek'in kurdurduğu Vakbel şirketine kömür satar. Bunlar AKP iktidarının ve Gökçek Belediyesi'nin halka dağıttığı kömürlerdir. Bu arada FETÖ'cü iş adamlarının 2005'te kurduğu TUSKO'nun yani Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu bir uzantısı olarak 2007'de Güney Afrika'da SATBA, Güney Afrika Türk İş Adamları Birliği kurulur. Vuslat Bayoğlu SATBA'nın da başkanıdır. Fethullahçıların biznes örgütü TUSKON, Güney Afrika'daki bütün toplantı ve turlarını para ve bağlantıları SATBA ve Vuslat Bayoğlu üzerinden gerçekleştirir. Fethullahi tarikatı Güney Afrika'da çok güçlüdür. Türkiye'den cemaat bağlantılı gelen tüm konukları ve basın mensuplarını Vuslat Bayoğlu ağırlar. O yıllarda Gezi'ye katılan Mithat Belen ve Şahin Alpay gibi yazarlar Vuslat Bayoğlu'nu överler de överler. Vuslat Bayoğlu ayrıca dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın 2005'te Güney Afrika'ya yaptığı gezide Johannesburg'daki FETÖ okullarını ziyareti sırasında onu ağırlayan grubun önde gelen simaları arasındadır. İşte bu Vuslat Bayoğlu daha sonra Tarık İmre ve Gökhan Kantarcıoğlu ile beraber VTG şirketini kurar ve 2011'de Çaldağ'ında vahşi madencilik modeliyle nikel çıkarmaya hazırlanan İngilizlerin Sardes şirketini 40 milyon dolara satın alır. VTG daha sonra Çaldağ Nikel diye bir şirket daha kurar ve faaliyetini bunun üzerinden sürdürür. Bir dizi ortaklık, bir yığın paravan şirket ve oyulmaya çalışılan Çaldağı, vahşi madenciliğin tehdidindeki Gediz Ovası arada kalır. İsimler değişir, tabelalar değişir, Çaldağı'nın altındaki 6 milyar dolarlık nikele çok ucuz maliyetle el koyma hırsı ve çabası değişmez. VTG'nin ODTÜ'lü gençleri çok başarılı bir PR çalışması yürütürler. Öyle ki 2012 sonunda kimi gazetelerin yayın yönetmenlerini, ekonomi şeflerini Güney Afrika'ya götürüp kömür madenlerini gezdirirler. Her yerde çarşaf çarşaf övgü yazıları yayımlanır. VTG'nin genç patronları Çaldağ'ında vahşi değil, yeşil madencilik yapacakları, 1000 kişiyi işe alacakları, her yere ağaç dikecekleri, Turgutlu'da vakıf üniversitesi kuracakları yolunda propaganda yaparlar. Profesör Orhan Kural Turgutlu'ya getirilir. FETÖ'ye bağlı özel Rabia Hatun Koleji'nde Çaldağ'ındaki nikel madenciliğini göklere çıkarır. O dönemin AKP'li belediye başkanı Serhat Orhan, Turgutlu'da kamuya ait iki park alanını FETÖ'ye ait Rabia Hatun ve Gündüz Alp kolejlerine tahsis etmek ister ama açılan davalarla bu girişim engellenir. Manisa Turgutlu Belediye Başkanı Serhat Orhan Çaldağ projesini var gücüyle destekler. Ayrıca VTG şirketinin Turgutlu'da sosyal sorumluluk projesi adı altında bilgisayar dağıtıp yardım ettiği okullar da FETÖ okullarıdır. VTG'nin niyeti Çaldağ'ını oymak, havuzlara sülfürik asit basıp Gediz Ovası'nı kendine kâr etmektir. Buraya kadar anlattığımız aşama AKP ile FETÖ'nün koalisyon ortağı olduğu yıllar. 2013 sonunda 17-25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk skandalı patlar. AKP Fethullah Gülen koalisyonu yıkılır, 2014'te AKP'li ve FETÖ'ye yakınlığıyla tanınan Serhat Orhan belediye başkanlığı seçimini kaybeder. Fethullahçı kimliğiyle bilinen VTG'nin Çaldağ projesi yarım kalır. VTG patronları şirketin %50.01'lik hissesini Melih Gökçe'nin yakın arkadaşı ve uzaktan akrabası Namık Tanık'a ait NATA adlı inşaat şirketine, %49.09'luk hissesini de İsviçreli Sable Capital AG şirketine devrederler. Böylece FETÖ'cü VTG Çaldağ'ından usulca çekilir. Daha sonra Çaldağ'ına Melih Gökçe'ye en yakın isimlerden Namık Tanık'ın şirketi NATA ile İsviçreli Sable Capital şirketi yerleşir. Namık Tanık adını ilerleyen sayfalarda daha da ayrıntılı bir şekilde okuyacaksınız. 5. ayrımın sonu. Sayfa 64.